Herkese selamlar. Mugello'nun 7 bölümüne hoş geldiniz. Bugün her zamanki gibi Cem Çağla ile birlikteyiz. Cem abi hoş geldin. Nasılsın abi?
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen de iyisindir umarım. Yani İyiyiz iki, abi. Yani. İki sıcak Herez yarışından sonra herhalde keyifler yerindedir diye düşünüyorum yani.
Abi zaten Yamaha tayfa hani geçen hafta bayrakları astı balkonlara. Yani ben yalnız şöyle bir yorum gördüm. Yani işte Marc Marquez şampiyon oldu, geç bölüm yaptınız. Şimdi de bölüm yapmıyorsunuz, hayırdır tarzı. Geçen hafta yapamadık yarıştan dolayı. İki yarışı birleştirmiş olduk yani iki Herez yarışını. Buradan da dinleyicilerden özür dileyelim. Tıpkı 60 derecedeki o sıcak Herez pisti gibi ben de yanıyorum. Pazar olmasına rağmen işim vardı, yine dışarı çıktım. Bu yayını da yapıyoruz. Gerçekten aynı Nakagami'nin ayağındaki o su toplama olayı gibi. Ellerim şu an...
Merak edenler Twitter'dan baksınlar Nakagami'nin ayağının nasıl su topladığını. Bu ilk yarıştan sonra Miller şey demişti. Hem bacaklarım hem ayaklarım yanıyor demişti. Gerçekten doğruymuşsun. Nakagami ikinci yarıştan sonra bir fotoğraf paylaştı. Ayağının altı su toplamış. Yani 60 derecelik sıcakta 35-36 derecelik hava şartlarında hakikaten böyle oluyormuş yani sürücüler.
Vallahi o kadar kıyafete tesisata rağmen gerçekten çok sıcaktı. Yani pis sıcaklığı, ben ikinci yarışta onun grafiğini getirdiler ekrana. Yanlış hatırlamıyorsam Lorenzo virajında, yani son virajda 96 derece mi 95 derece mi neydi ya?
Yok yok, o şeydir ya, Fahrenheit'tir o. 60 derece civarındaydı. Ya 3 haftadır böyle, ilk MotoGP yarışında, ikinci MotoGP yarışında, bugün de Superbike yarışında 59-60 derece civarındaydı şey sıcaklığı. Ya bir de bu iki yarışı aynı an, yani iki yarışı birlikte yapmamızın sebebi de şu, yani iki yarış zaten 5 gün arka arkaya, yani bir hafta arayla oldu. Pazar günü yarış bitiyor. Cuma günü tekrar piste çıkıyor sürücüler. Bu yüzden hepsini beraber toplu bir şekilde değerlendirelim dedik. Çok daha bütüncül olacaktı çünkü back to back race deniyor buna. O yüzden iki yarışı birlikte yaparız. Birno'ya özel bir bölüm ayırırız bundan sonra. İzleyicilerimize de, dinleyenlere de öyle duyuralım. Başlayalım ilk yarışla.
Başlayalım abi. Şimdi ilk yarışta yarışın önüne geçen olaylar oldu. Yani kazalar üst üste geldi. Diğer taraftan bir Quartararo fırtınası vardı. Şimdi herkesin merak ettiği soruyu sorayım. Marquez çok kötü düştü. Zaten kolu da hareket ettiremiyordu. Sonra kırıldığı açıklandı. İkinci yarışta geri geleceği söyleniyordu. Krasnov'da yine aynı olay. Alex Rins yine kolunda sıkıntı var. Buyur abi.
Abi şu öncelikle şöyle oldu. İlk Rins'le başladık. Rins cumartesi günüydü galiba. Düştü. Yanlış hatırlamıyorsam sağ omzu ile ilgili bir problem yaşadı. Ve hafta sonu yarışa devam edemeyeceği, hafta sonunda devam edemeyeceği açıklandı. Hemen omzunda küçük bir kırık oldu. Ve daha sonra da ameliyatsız bir şekilde tedaviye devam edileceği, Herez ikinci yarışına hazırlandığı söylenildi. Daha sonra pazar sabahı warm-up'ta Carl Crutchlow düştü ve scaphoid kemiğini kırdı. Bu Lorenzo'nun daha önce yaşadığı el bileğindeki kırık, el bileğindeki sakatlık. Crutchlow da haftayı kapattı. Fakat günün bombası tabii ki Marquez oldu. Marquez'in temposu bütün hafta sonu boyunca yani neredeyse çeyrek saniye daha hızlıydı diğer pilotlardan. Quartararo'dan bile. Pole pozisyonunu Quartararo aldı. Ama yarışa da birinci başladı tabii ki. Fakat Marquez liderliği aldıktan sonra bayağı bir şey yaptı. Ne denir ona? Yani liderlik mücadelesine girdikten sonra bayağı bir zorladı. Gerçekten zorladı. Fena bir kurtarış yapmadı bu arada. Bir low side yaşadı sanırım. Low side yaşadıktan sonra kurtardı diyebiliriz artık. Kurtardı motosikleti bir şekilde. Kum havuzuna çakıldı. Kum havuzundan çıktıktan sonra tabii neredeyse sonuncuydu. Sonra müthiş bir comeback yaptı. Gerilerden 15 kişi neredeyse geçti. Fakat çok talihsiz bir kaza. Sonuçta o kadar zorladığınız zaman, şansınızı zorladığınız zaman tabii ki vücudunuzun da limitlerini zorluyorsunuz. O sıcağın altında lastikler yani neredeyse bitme noktasında çok kötü bir şekilde high side oldu. Arka tekerlek tutuşu kaybetti. Tekrar tuttuğunda ön tekerlek ve arka tekerlek farklı yönlere baktığı için motosiklet bir anda üstünden Marquez'i fırlattı ve daha sonra Marquez'in koluna çarptı bu arada motosiklet. Kırığın en büyük sebebi de o. Tabii düşerken de darbe aldı. Humerus kırığıydı sanırım. Sen beni düzelt, yanlış hatırlamıyorsam. Humerus kırığıydı. Olan oldu. Yarış devam etti tabii ondan sonra. Quartararo aldı, götürdü. Yarışı kazandı. Vinales'in temposu da ancak podyuma etti. Dovizioso tabii, Dovizioso da 2-3 hafta önce kaza geçirmesine rağmen iyi bir şekilde tecrübesiyle, yani Ducati'ye uygun olmayan bir pistte podyuma çıkmayı başardı. Rossi'nin bir problemi vardı. Teknik hata. Oraya geleceğiz. Yamağının bir problemi vardı. Yani ilk yarış hakikaten Quartararo'nun galibiyetine tam gölge düşürmedi Marquez'in kazası ve sakatlığı, ama Quartararo da çok büyük bir iş yaptı o sıcağın altında. 2020 sezonun açılış yarışını, o kadar büyük beklentiler. Bir sene sonra bu adam Rossi'nin yerinde yarışacak takımında ve daha doğrusu Rossi'nin serisinde yarışacak. Rossi de Petronas'a geçecek muhtemelen. Bu baskı altında mükemmel bir, hatasız, kusursuz bir yarış çıkardı. Kazandı. Marquez'e dönelim. Marquez dönecek olursak hemen Barcelona'ya götürüldü. Daha doğrusu iki gece Jerez'de kaldı. Alçıya alınmış şekilde kolu. Daha sonra Barcelona'ya götürüldü ve salı günü ameliyat edildi Barcelona'dan. Sonra birkaç gün sonra bir anda Jerez'de ikinci yarışta yarışmak istiyorum, yarışmayı deneyeceğim dedi. Yani hafta sonuna bu şekilde geçelim istersen, ikinci hafta sonuna.
Şimdi abi sizin de bahsettiğiniz gibi ikinci hafta sonuna geçersek, ikinci hafta sonunun bence en önemli özelliği ilk yarış gibi, buradan tekrar geçmiyorsun Krajcova, Rins'e ve Marquez'e. Daha çok sakatlıklardan öte motor problemleriyle yolda kalan sürücüleri gördük. Yani ilk başta o Oliveira ve Binder'in yaşadığı kaza hariç kaza yoktu. Ve benim en azından dikkatimi çekmedi. Ama bu yarış odağında bakarsak, yani bence sıralama turlarını da konuşmak gerekiyor. KTM ilk ona 5 pilotunu soktu. Öbür taraftan VR46 Akademi'nin son olarak MotoGP sunduğu isim Pecco Bagnaia ilk çizgideydi kariyerinde ilk defa. Oliveira 4. sıradaydı. Miller 5'teydi. Ve kötü, yani bence sıralama turlarını kötü geçiren takımlar hakkında konuşursak Ducati fabrika takımını oraya koymak gerekiyor. Petrucci ve Dovi çok arkadaydı. Yanlış hatırlamıyorsam biri 11. biri 9.'uydu. Siz nasıl yorumlarsınız? Yani Ducati 2 yarıştır bence iyi gitmiyor fabrika takımı. Siz nasıl yorumlarsınız? Öncelikle bunu sorayım.
Şimdi sondan başlayayım. Ducati konusunda geçelim. Bir kere Ducati gerçekten Jerez'e uymuyor. Geçtiğimiz sezonlarda belki daha fazla uyuyordu ama bu sezon gerçekten en azından fabrika ekibi, yani Petrucci ve Dovizioso uyduramadılar bir şekilde. Tamam, Dovizioso ilk yarışta podyuma çıktı ama orada biraz tecrübesi ve biraz da şansının yardımıyla, arka taraftaki ekibin çok fazla birbirini kovalamasıyla podyumda yer aldı Dovizioso. Yani tek turda asla hızlı değildi fabrika Ducati. Tam aksine Bagnaia ve Jack Miller hem yarış temposunda hem de tek turda cumartesi günü gerçekten hızlıydılar. Pecco Bagnaia galiba ilk hafta da önlerden başlamıştı. İkinci çizgiden başlamış olabilir. Tam hatırlamıyorum. Ama ikinci yarışta dediğin gibi ilk çizgiden, üçüncü sıradan yarışa başladı. Bagnaia gerçekten yarışta çok üzüldüm. Herkes üzüldü. Hakikaten çok iyi bir temposu vardı. Önlere kadar çok iyi geldi. Fakat teknik bir hatadan dolayı yarış dışı kaldı maalesef. KTM'lere geçeyim yarışa geçmeden önce. Şimdi Pol Espargaro ve Binder var fabrika takımında. Pol Espargaro çok formda. Honda'ya zaten imzasını attı. Önümüzdeki sene Honda'da yarışacak. Şimdi hem bunun ne denir ona, hem bunun hırsıyla artık bütün her şeyini verecek KTM'ye. Sezon öncesi çok hızlıydı. Antrenmanlarda da çok hızlıydı temposu. Pol Espargaro'nun, Binder'in, Oliveira'nın, bu üç ismin. Bu arada Binder'in temposu ilk yarışta da çok iyiydi. İlk yarışta liderin ilk turu liderin 29 saniye gerisinde bitirdi Binder. Daha sonra yarışta bir hata yaptı. Dışa açılmak zorunda kaldı. Kum havuzuna çıktı. Sonra tekrar yarışa geldi. Temposu o kadar iyiydi ki yarışı yine son yarışı bitirdiğinde liderin yine 29 saniye gerisindeydi. Yani hiçbir şey kaybetmemişti. Tam aksine gerçekten çok hızlıydı. Bu hafta sonunda yarışta Ondan öyle bir şey bekleniyordu. Yine önlerde kalkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Miguel Oliveira ile birlikte bayağı ilk ceplerde kalkıyordu. Fakat çok talihsiz bir şekilde henüz daha ilk turdan, belki de bu arada Binder'i de podyum mücadelesinde görebilirdik biz. Çünkü çok iyiydi temposu gerçekten. Fakat ilk virajda Binder, sanırım Binder Miguel Oliveira'ya temas etmişti. Daha sonra zaten Twitter'dan özür dilemişti Binder Oliveira'dan. Hemen ilk virajda bu iki, yani Oliveira tabii bir yıllık daha tecrübesi var ama en azından Binder klasik bir çaylak hatası, biraz fren kaçırdı, biraz daha bekleyebilirdi o atak için. Birlikte yarış dışı kaldılar. Daha doğrusu Binder geri döndü, Oliveira yarış dışı kaldı. Ki bu arada Binder en geriye düştü yarışta. Daha da sonra sanırım yarış dışı kaldığında 12. veya 11.ydi. Birçok ismi geçip bayağı ileri gelmişti. Yine bir high side, arka lastiği bitti. Bir high side sonucu yarış dışı kaldı. Yani ikinci yarışa şöyle baştan bir dönecek olursak, Quartararo gerçekten, Quartararo'ya herkes geçen sezon dahil bir Lorenzo benzetmesi yapıyordu. Lorenzo ile arası çok iyi bu arada Quartararo'nun. Çünkü Lorenzo gibi sürüyor. Hatasız, çok smooth, çok nazik davranıyor motora. M1 yama nasıl kullanılması gerekiyorsa öyle kullanıyor. Gerçekten tam olarak da bunu yaptı o gün. Çok temposu çok yerindeydi, sıfır hatayla. Hatta yarış sonrası Simon Crawford'a bir röportaj verdi. Dedi ki Simon Crawford, işte hiç hata yapmadın, mükemmel sürdün falan. Quartararo hani 21 yaşında olan bir pilottan beklenmeyecek bir olgunlukta konuştu. Dedi ki birkaç hata yaptım ama görmediniz dedi. Mutlaka gördünüz eğer gerçekten büyük bir hata yapsam dedi. Çok tempolu bir şekilde yarış kazanmayı bildi baştan sona kadar. Sonra tabii podyum diğer isimleri Vinales ve Rossi'ydi. Şimdi Rossi'yi uzun süredir podyumda görmüyorduk. Ama tabii Rossi o podyuma çıkana kadar gerçekten çok çok şeyler yaşandı orada. Bütün yarışı neredeyse ikinci sırada temposunu korumaya çalışarak 60 derece sıcakta 41 yaşında. Yani yarım yamalak çalışan bir motosikletle temposunu koruyarak, ikinciliği koruyarak, podyumu koruyarak yarışı bitirmeye çalıştı. Önce ona dalaşan isim Vinales oldu. Vinales'i bir def etti arkasından. Vinales bayağı gerilere düştü. Sonra Pecco Bagnaia geldi onun arkasına. Bagnaia Miller'la kapışıp geldi oraya. Miller yarış dışı kaldı sonra. Bagnaia ustasını geçti. Bayağı gidiyordu şeyin yanına doğru. Quartararo'nun yanına doğru, liderliğe doğru. Fakat bir süre sonra mavi duman görmeye başladık Pecco Bagnaia'nın motosikletinden. Yani 60 derece sıcak, sezonun ikinci yarışı. Böyle dayanıklılık problemleri tabii ki olabiliyor. Gerçekten hepimiz üzüldük o duruma. Daha sonra Morbidelli geldi arkadan. Önce Vinales'i geçti, sonra Rossi'yi kovalıyordu galiba veya Rossi'yi de geçmişti, tam hatırlamıyorum bunu. Bu sefer Morbidelli'nin teknik problemi ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta Rossi'de teknik problem vardı. İkinci haftada antrenmanlarda Vinales'in motoru bozuldu. Şimdi de Morbidelli. Morbidelli çekti motosikletini kenara. Yapacak bir şey yok dedi. Garajına geri döndü. Daha sonra mükemmel bir ikincilik, üçüncülük mücadelesi izledik. Vinales ve Rossi arasında iki takım arkadaşı. Gerçekten evet. Rossi nasıl savunma yapılır dersi gösterdi. 3-5 tur boyunca. Fakat tabii son turda artık lastikleri bitince Vinales'e bıraktı yerini. Ve podyum bu şekilde şekillendi. Bu arada şey de söyleyeyim. Quartararo, düzeltiyorum. Crutchlow ve Rins yarıştı. Rins 9. Evet, veya 10. Evet. 10. oldu. Carl Crutchlow da sonuncu oldu galiba. Hatta yarışın ortasında garaja geldi. Hani bittim artık, süremiyorum. Bitirelim yarışı diye. Takım onu geri yolladı. galiba son puanı aldı Carl Crutchlow. Yani ikinci yarışında...
Evet, 2 puan aldı.
İkinci yarışında özeti aşağı yukarı bu şekilde.
Şimdi abi ben biraz daha yarışın hikayelerine geçersek, Maverick Vinales geçen, hatta en başından beri, Suzuki'den beri Vinales hakkında konuştuğumuz şey, yarışa çok iyi başlıyor ama eğer önündekini geçemezse geriye gidiyor şeklindeydi. Bunu sanki kafasına çok takıyor diye düşünmüştük. Ve yine bu yarış aynı şey oldu. Dikkat ettin mi bilmiyorum. İkinci sırada başladı. Ve arka arkaya, yani önce Pecco geçti, Morbidelli geçti, Rossi geçti. Arka arkaya bir ara beşinciliğe kadar düştü. Sonra yarış sonrası yani bir şekilde öne geldi de hem yarışı Morbidelli ve Pecco bırakınca kaza hani şey de olunca hızlanınca kafasını biraz daha topladı. Yarıştan sonra şey diye bir demeç vermiş. Ben Rossi'yi yakalamaya çalışırken nefes alamadım demiş sıcaktan. Hani biraz geri düşmesinin sebebi de oymuş galiba. Yani ben dedim hani Vinales bu yıl biliyorsun şampiyonluğun en büyük adaylarından biriydi. Marquez de sakatlanınca ihtimali daha da yükselmişti ama yani bu yarışta da geriye gidince sürekli ben hani bu adam nasıl şampiyon olacak diyordum. Yine de bir şekilde toparladı ve ikinci bitirdi. Şimdi ben şunu soracağım size. Yani böyle bir şey bilmiyorum MotoGP tarihinde daha önce oldu mu? Pecco Bagnaia Rossi'yi geçti. 11. turda bir şey oldum ya. Yani bir ben bilmiyorum izleyenler de bir garip olmuştur yani.
Ya ustanın. Ben de öyle ben de. Evet kesinlikle çok haklısın.
Yani
boynuz kulağa geçti mi denir? Çırak ustayı geçti mi denir? Hakikaten öyle yani. Morbidelli, Pecco Bagnaia, Marini, Baldassari yani daha birçok isim var. Rossi'nin elinde büyüyüp çok büyük başarılar elde etmiş pilotlar bunlar. Dediğin gibi hani premier sınıfta artık motosiklet yarışının en zirve noktasında belki de dünyanın en büyük spor organizasyonlarından birinde böyle bir olay yaşanması hakikaten Rossi gibi bir ustanın öğrencisine geçilmesi. Yani yarış içinde yarış zaten bu. İlla mutlaka birilerini geçecek. Her zaman zirvede olamazsın tabii ki. Yani bu klişeleri bir kenara bırakırsak. Ya ben hem mutlu oldum hem de bir yandan üzüldüm. Ama en azından bu isimleri pistte yani Rossi'nin 41 yaşında öğrencisiyle hala sezonun ikinci yarışında mücadelesini izlemek büyük zevk. Tadını çıkaralım o açıdan bakıyorum ben yani tamamen. Vinales konusuna bir şey eklemek istiyorum. Ya abi şimdi hava 36-37 derece nem çok var. Güneybatı İspanya hava 36 derece pist 60 derece. Abi ya altında neredeyse 300 beygire yakın bir motosiklet var. En azından Ducati'ler için söyleyebilirim. Ducati'lerin hakikaten 300 beygire yakın güçler ürettiği söyleniyor. Hani o motosikletin de ürettiği sıcaklık var bacakların arasında yüzüne doğru vuran. Yani gerçekten nefes alamıyor olabilir yani. Miller'ı hatırlıyorum ilk yarıştan sonra hortumu alıp kendini yıkadı. Garajın arkasında videosu var MotoGP.com'da. Yani normaldir. Gerçekten yani.
Evet.
Botunu, eldivenlerini çıkarıp kendini yıkadı yani Miller orada. Zaten pilotların çoğu da hemen yarıştan sonra direkt buzlu, soğuk, sulu bir havuza giriyorlar. Serinlemek için. Çünkü gerçekten çok zorlanıyorlar.
Anladım abi. Şimdi Lin Jarvis de muhtemelen yarıştan sonra çok mutluydu. Hem yarışın içinde bence daha da mutluydu. Hatta çünkü 14. turda ilk 5'in 4'ü Yamaha'ydı. Yani bunu MotoGP'de uzun bir süre görmeyiz muhtemelen ya.
Yani ya uzun bir süre görmeyiz ya da bundan sonra göreceğiz. Çünkü gerçekten şöyle bir düşün. Ducati'nin pilotlarına bak. Dovizioso sakat. Petrucci beklenen performans vermiyor. Miller yani. Yani Miller'a ne diyebilirsin ki abi? Bir gün çok hızlı, bir gün işte low side oluyor. Pecco Bagnaia hani çaylaktı geçen sene. Bu sene güncel motosikleti var. Hani genç pilot. Honda'ya dön. Marquez sakat. Krachlov ihtiyar artık çok hızlı ve önlerde değil. Nagakami beklenen patlamayı yapamadı. Alex Marquez çaylak. Yani bu duruma baktığında tabii ki Yamaha'nın pilotlarına dönelim. Valentino Rossi, Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli. Yani artı test pilot olarak Jorge Lorenzo var. Ve nispeten birçok farklı kullanım tarzına sahip pilot çok optimum bir şekilde kullanabiliyor bu motosikleti. Ya dediğim gibi gerçekten uzun süre göreceğiz bu isimleri ya da hakikaten çok daha gerilere gidecekler. Çünkü bu motor problemi büyük sorunlar açabilir. Bu arada Vinales'in, Rossi'nin ve Morbidelli'nin o problem çıkaran motor blokları direkt Japonya'ya yollandı ve orada bakacaklar artık ne durum, ne sorun olduğuna. Onun da haberi yakında gelir zaten.
Anladım. Valla yani Yamaha bu kadar iyiyken bile Morbidelli'nin bir anda yarışı bırakması 16. turda yine bir şey oldu yani. Yani o boğazda kekremsi tat bırakma olayına yine yaşadık. Şimdi bir de ben şundan bahsetmek istiyorum. Yani Pecco Bagnaia ikinci gidiyordu 20. turda. Siz de bahsettiniz hani yarış dışı kaldı. Beyaz dumanlar. Beyaz dumanı görünce o yağ yakmayı yine aklıma İbrahim Erkal geldi. Hani yarışta da dedim yani unutma unutanlar, unutulanlar unutanları asla unutmaz. İbrahim abiye de buradan selam olsun. Sevenlerin başı sağ olsun. Yani ya şey oldum ya. Yani şimdi bakıyorsun VR46 Akademi'den gelip işte bir neredeyse çaylak yani. Daha geçen yıl MotoGP'ye gelmiş bir isim ustasına geçiyor. Bu kadar iyi giderken beyaz dumanlar içinde yarışı bırakması gerçekten çok üzücü. Şimdi abi şu olayı soracağım. Az önce sen de bahsettin. Şöyle bir demeci var Jack Miller'ın. Artık ben de şampiyonluğa adayım tarzında. Muhtemelen bunda Petrucci ve Dovi'nin formsuz olmasının da etkisi var bence bu demeci vermesinde de. Yani Jack Miller ne düşünüyorsun abi bu demeç hakkında? Ben onu sorayım.
Ya şimdi tabii Marquez'in sakatlığından sonra şimdi ben de resmi bir açıklama yapacağım buradan. Mugello programından resmi bir şekilde duyuruyorum. Ben de şampiyonluğun en büyük adaylarından biriyim 2020 sezonunda. Abi tabii Marquez'in sakatlığından sonra bu açıklamaları yapmak çok daha kolay. Ama tabii işin gerçeği dediğin doğru. Seneye Jack Miller fabrika Ducati'sinde yarışacak. Şu anda Dovizioso ve Petrucci gerçekten formsuzlar. Özellikle Petrucci çok formsuz. Hani Dovizioso'yu anlayabiliyorum. Sakatlık problemi vardı, kaza yaptı falan. Ama ya Miller'ın da artık o istikrarı oturtması gerekiyor. Gerçekten çok ama çok basit hatalar yüzünden yarış dışı kalıyor. Yani geçen senenin ilk yarışı mıydı? Abi herifin selesi koptu yarışta. Katar'da yani ama aynen. Ayağa kalkıp kıçının altından seleyi çıkarıp fırlattı. Hani çok garip low side'lar oluyor. Hani hiç beklemediğin virajlarda ön tarafını kaybediyor falan motorun. Yani çılgınlık anlamında, o patlama gücü anlamında Marc Marquez'i biraz geride tutabilecek isimlerden biri o. Jack Miller. Hani bir atak yapıp önüne yarışta tempoyu biraz yavaşlatıp ona böyle bir savunma yapıp diğer arkadaki ekibin onlara yaklaşmasını sağlayacak isim o. Ama ben hala şampiyonluktan, yani önümüzdeki sene içinde şampiyon adayı olarak Miller'ı bilmiyorum. Sonuçta yani bir yarış galibiyeti var. Onun dışında hani podyumda yer alıyor ama hani öyle çok bir güven vermiyor adama. Hani bir Jorge Lorenzo güveni vardır ya mesela. O herif kaskı kapatır, oturur şeye, seleye. Yani bilirsin yani Lorenzo bu yarışta podyumda. Ya, yani mümkün değil üçüncü olmaz. Bir veya iki olur dersin. Sürüşünden anlarsın atıyorum. Üçüncü viraja çıkış, girişinden, dördüncü virajdan çıkışından anlarsın. Hakikaten sağlam, lastiklerini koruyor falan. Miller'da bu yok. Miller yani de çok beklemediğin yerlerde böyle çok da hızlıyken, çok yavaşken de olabiliyor bu. Hızlıyken de kendini böyle güvenli görünürken de bir anda yerde kalabiliyor. Çok fazla gördük Miller'dan bunu. Mesela Vinales pek fazla öyle değil. Vinales yavaş kalsa bile pek yarış dışı kalmıyor. Anca bir temas veya bir müdahale sonucu yarış dışı kalabiliyor. Mesela bu da önemli bir şey. Atıyorum yarış dışı kalma sebebin de çok önemli. Atıyorum low side'dan düşüyorsan her seferinde bir problem vardır. Ama yarış tempon düşüktür. Ben puanımı alayım dersin. Mesela Vinales onu yapıyor. Ama Jack Miller'da o yok. Jack Miller bilmiyorum. Önümüzdeki sezonda ben şampiyon adayı olarak göremeyebilirim onu. Tabii ki Jerez'de iki yarıştan bunu çıkarmak çok zor. Önümüzdeki hafta Brno var. Ducati çok güçlü. Ondan sonra iki yarış var. Avusturya. Hani bu üç yarışta da Miller podyumda olabilir. Bu üç yarışta yarış dışında kalabilir. Yani Jack Miller böyle bir adam açıkçası. Hani son olarak bunu söyleyebilirim.
Vallahi Jack Miller'a ben gerçekten buralara gelirse Güney Ege'ye bir bira söyleyeceğim. Buradan söyleyeyim. Yani bu özgüven boşa gelmez. Şimdi abi şundan bahsedeceğim. Şimdi bu Rossi'nin podyumuyla beraber çeşitli iddialar iyice patladı artık. Yani gelecek sezonki Petronas'ın artık şüphelerinin bittiği konuşuluyor. Geçen yarıştan sonra da Rossi bir demeç verdi. Artık bırakma zamanım geldi sanırım diye düşünmüştüm dedi. Yani bu yarıştan sonra söyledi ama yani geçen yarıştan sonra kendi kafasında öyle bir düşünce kurmuş. Razvan Razali açısından bakarsak, senin daha 21 yaşındaki bir pilotun kariyerinde ilk defa peş peşe iki yarış aldı. Öbür taraftan çok büyük bir usta geliyor onun koltuğuna. Razvan Razali açısından bakarsak ne düşünürsünüz? İlk olarak onu sorayım. Ondan sonra Rossi'nin bu itirafı hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu soracağım size.
Şimdi ikinci sorudan başlayacağım. Tersten başlayayım. Bugün hep öyle gidiyorum. Rossi daha önce de söyledi. Yani çok defa şey dedi. Ben zaten yaşlıyım dedi. Hani özellikle son iki sezondur. Hani zaten yaşlıyım. Hani çok takılmıyorum bunlara. Biliyor zaten adam, farkında. Yani hız, rekabetçi ve hızlı olabildiği sürece burada kalacak Valentino Rossi. Yani bunu bir itiraf olarak değil de, ama tabii çok net bir şekilde de söyledi bu arada bunu. Jerez'de zor bir hafta geçirdi ilk hafta. Ve yarış dışı kalmasının sebebi teknik bir problem olduğu için bazı şeyleri sorgulamıştır. Ondan sonra evet şey demiş gerçekten de. Geçen hafta yarış bırakmayı düşünüyordum. Yani yarış acaba bıraksam evde oturmak daha mı iyi falan diye düşünmeyi, yani o kararı almayı düşünmüş. Fakat tabii ikinci yarışta podyuma gelince herhalde yeniden 9 kez dünya şampiyonu olduğunu, yani MotoGP'nin hala en büyük yüzlerinden biri olduğunu hatırlamış ve böyle bir açıklama yaptı. Çok da keyifliydi bütün hafta sonu. Yani özellikle pazar günü yarış bittikten sonra Fabio Quartararo ile bol bol fotoğraf çekildiler. 3 Yamaha var orada kapalı garajda. Gayet keyfini çıkardı. Şampanyasını patlattı. Daha sonra muhtemelen İtalya'ya evine götürmüştür podyumda aldığı kupayı. İlk soruna geçeyim ben. İlk Razvan Razali esprili bir şekilde, hatta dün veya ondan önceki gün Twitter'dan bir video paylaştı. Rossi için şey dedi. İşte 2021 sezonunda yeni bir çaylağımız var dedi. Şakayla karışık bir şekilde. Razvan Razali Petronas takımının sahibi, ya yani patronu. normalde Sepang pistinin sahibi.
CEO'suydu.
Onu bıraktı. O tamamen artık Petronas Yamaha'ya odaklandı. Hem MotoGP hem de MotoGP takımlarına. Yani şimdiye kadar ki hedefleri tabii ki şeydi. Fabio Quartararo ve Morbidelli gibi genç hızlı pilotları üst sıralara taşımaktı şimdi hedefleri. Tabii şimdi Quartararo ile ilk hedeflerini henüz ilk senesinden gerçekleştirdiler. Quartararo 7 podyum aldı galiba ilk sene. Morbidelli de fena değildi yani. Ki Quartararo'nun doğal bir hızı var. Bir önceki senenin motosikletini kullanmıştı geçen yıl. Şimdi Quartararo'yu fabrika takımına yolladılar. Yerine Valentino Rossi gelecek. Yanında Morbidelli var. Hani biraz daha Petronas'ın takım olarak MotoGP'de böyle kökleştirme yönüne doğru gidecekler muhtemelen. Yani Rossi var. Bu yanında Morbidelli var. Hani biz buradayız. Ya da biraz daha geleceğe oynayacaklar sanırım. Yani Rossi 2 yıl daha yarışır muhtemelen Petronas'ta. Hem onun ününü, gücünü kullanacaklar. Hem de önümüzdeki sezonlar için alt taraftan gelecek genç yetenekleri avlayacaklardır.
Anladım. Ben de öyle düşünüyorum. Yani Luca Marini bence Rossi sonrası o koltuğun en büyük adayı. Şimdi abi son olarak iki olaydan daha bahsedeceğim. Şimdi aslında yarış başında söylememiz gerekiyordu, unuttum. Arjantin, Tayland ve Malezya iptal oldu hafta içi. Ve yani 14. Evet. yarış olarak Portekiz'in gireceği söyleniyor. Bu kesin mi, bir iddia mı bahsettiğin yani gibi?
Şöyle MotoGP takviminde atıyorum bu sezon normalde 20 yarış vardı. MotoGP takviminde şey oluyor genelde, mesela bazı pistler rezerv pist olarak kalıyor. Mesela Portimao onlardan biri galiba, tam bilmiyorum. Örnek veriyorum, Avrupa'da bir yarış mesela bir doğal afet yüzünden Avusturya yarışı gerçekleştiremiyor veya bir problem oldu Avusturya'da, hemen takvime Portimao'yu ekliyorlar. Bu rezerv yarışlardan biri, rezerv pistlerden biri. Yani hazır, regülasyonları tamam, asfaltı iyi, ekipmanı, tesisleri güzel, hemen o piste ekliyorlar. Sepang, Amerika ve Arjantin zaten artık hepimiz biliyorduk. Ben bunu MotoGP Türkiye'de paylaşmadım bile henüz. Çünkü hepimiz biliyorduk iptal olacağını. Yani bu sezonu Avrupa'da kapatacağız biz. Muhtemelen Portimao konuşuluyor. Onun dışında İspanya'dan belki bir pist daha eklenebilir. Son haberler bu yönde. Şu an garanti değil. Ama Portimao muhtemelen Estoril veya Portimao eklenecek.
Yani şu an takvim 13 yarış. Muhtemelen Portekiz'de bitecek.
Muhtemelen öyle. Belki o yeni eklenen pistte de 2 yarış yapılabilir. Evet, bekleyip göreceğiz.
İspanya'daki bakalım evet. Şimdi Honda'ya geçersek bu yarışın bence konuşulması gereken Takagi Nakagami'ydi. Kariyerinde en başarılı derecesini yaptı. Dördüncü bitirdi. Ve bir selam verdi aslında. Ustasına mı diyeyim, masterına mı? Market City'li sürüşünün kendisine en iyi derecesini getirdiğinden bahsetti. Şimdi burada sezon öncesi de konuştuk. LCR Honda'nın koltukları belli değil gelecek sezon için. En azından biri belli. Biri Alex Marquez. Sizce Nakagami Krasnov'a karşısında öne geçti mi bu derecesiyle? Ben size bunu sorayım.
Ya bence kesinlikle geçti. Şimdi bu şartlarda hani tamam yarış kazanmak, podyumda olmak çok büyük başarı evet. Ama yarışı bitirebilmek de büyük başarı. Yani tıpkı Dakar gibi. Yani kaçıncı bitirdiğin bazen çok da mühim olmuyor. Çünkü çok zor şartlar. MotoGP evet. De öyleydi bu hafta, iki hafta sonu. Nakagami yarışı bitirdi ve çok iyi yerde bitirdi. Ama benim dikkatimi çeken nokta şu oldu. Şöyle bir açıklama yaptı. Senin de dediğin gibi hani Marquez'in tarzına ve ayarlarına yönelik bir sürüş yapmış hafta sonu. Ve o sayede bu sonuç geldi gibisinden bir açıklama. Şimdi sorulacak birkaç soru var burada. Bir, Marquez varken Marquez'in ayarlarında ve tarzında sürüş yapamıyor musun? İki, bunu yapmak için Marquez'i mi bekledin? Marquez'in gitmesini mi bekledin yani? Bu hakikaten bu ilk soruyu sordum kendime ben. Yani önümüzdeki haftalarda daha net göreceğiz onun bakalım daha önlerde yer alabilecek mi? Çünkü Binder yani Binder mesela o bölgelerin adamı diye düşünüyorum ben. Normalde Morbidelli, Banyaya, Binder ve Nakagami o orta sıraların yani Rossi'yi de katabiliriz oraya. 4 5 6 7 8 10 ilk 10 mücadelesi içerisinde olan pilotlar vardır. Mesela Petrucci. Mesela o isimler yokken Nakagami orada yer aldı. Petrucci vardı evet ama Banyaya ile Morbidelli yarışçı kaldığı için o biraz da tabii önlerde yer aldı. Ama gerçekten yarış sonrasında paylaştığı fotoğrafla ne kadar büyük çaba ve efor sarf ettiğini gösterdi Nakagami. Bence Cal Crutchlow'un önünde, bir adım daha önünde. Önümüzdeki sezonunda LCR Honda'da Alex Marquez'le birlikte izleyeceğiz. Cal Crutchlow'u da Aprilia'da görebiliriz diye düşünüyorum ben. Tabii bu kazadan sonra yarışmayı bırakmazsa.
Anladım abi. Hazır siz de az önce bahsettiniz Alex Marquez'den ve sürücü sürekli low side, high side yaşıyorsa bir sıkıntı vardır. Belki şu an paddock'taki bu sıkıntılardan en fazla çeken isim Alex Marquez. Kariyerin muhtemelen bir %50 falan yarışını tamamlayamadı. Alex Marquez 21. başladı yarışa. Son sıradan başladı ve 8. bitirdi. Tabii 13 kişinin bitirmesinde etkisi var bence. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani reisleri falan geçti. Alex Marquez'in bu durumunu nasıl değerlendirirsiniz?
Yani ya ikinci yarışta çok daha iyiydi. İlk yarışta şimdi benim önümde notlar yok. İlk yarışta örnek veriyorum liderin 20 saniye 30 saniye gerisinde bitirdiyse ikinci yarışta onu bayağı bir öne çekmiş. Onu biliyorum ben. Çünkü Quartararo'nun süreleri aynı bu arada. Galiba iki yarışı da 42 dakika 42 dakikada bitirdi. Ya saniyesi saniyesine kadar neredeyse aynı. Ama Alex Marquez daha da yaklaşmış durumda. Hani atıyorum fark 30 saniye ise bir 20'ye falan çekmiştir onu. O açıdan bakıyorum ben. Hani geriden gelen pilotların hızlanıp hızlanmadığını anlamak için buna bakmak gerekiyor. Liderle olan arasındaki yarış sonundaki farka. Ve tabii yarış temposuna da bakmak gerekiyor ama yani bence şey iyi yönde ilerliyor şu an. Tamam cumartesi günü zaten bir kaza geçirdi sıralamalarda. Hatta bence çok kötü de bir kazaydı. Sakatlanmadan atlatması iyi oldu. Ama iyiye doğru gidiyor diye düşünüyorum. LCR'da daha rahat hissedebilir kendini önümüzdeki sene. Ama bu senenin de keyfini çıkarsın. Biz de onu izleyelim tabii ki. İzleyerek çıkaralım.
O zaman son olarak şundan bahsedeceğim. Podyumda 3 Yamaha vardı. Konuştuk zaten bunu. 2014 Phillip Island'dan. Phillip Island bazılarına bir şey şiir gibi gelir Yamaha tribünlerine bilhassa. 2014 bir hız tapınağı. 2014 Phillip Island'dan sonra 3 Yamaha da podyumdaydı. Yani Lin Jarvis mi başardı bunu, yoksa Honda veya Ducati'nin kötü olması mı, sizin de bahsettiğiniz, bunu biraz ileriki süreçte göreceğiz ama en azından geldiği takımın geldiği nokta, yani sürekli yolda kalan motorlardan, yarışı yarıda bırakmak zorunda kalan motorlardan podyumda 3 isme de hani Yamaha olması güzel bir hareket bence, en azından taraftarlar için. 2019 Amerika sonrası da ilk podyum Rossi'nin. O gün o son tur, ben çeşitli yayın organlarında da yazdım. Yani 2009 Katalunya gibiydi. Benim hala aklımdan çıkmıyor. Bir turda 1.1 saniye farkı kısalttı ama farkı düşürdü Rins'le ama geçememişti son tur olduğu için.
Yani bir de şu asıl önemli olan son turda bu farkı kapatabilmek. Rossi onu başarmıştı 2019 Amerika'da. Yani o çok önemli.
Evet evet. Yani 2009 Katalonya gibi efsane bir son tur geliyordu ama olmadı. 41 yaşında podyumda, helal olsun diyorum. Ben abi teşekkür ederim o zaman. Güzel konuştuğumuzu düşünüyorum her şeyi. En azından iki yarış. Haftaya Brno'da Pilsener biralarımızı da alarak hemen yarışı izleriz.
Aynen, yani umarım Brno'da şöyle biraz daha serin bir hava olur. En azından şöyle asfalt sıcaklığının böyle bir en azından 40 dereceye düştüğü, 30 derecelere düştüğü. Onu temenni ediyorum. Çok keyifli bir yarış olacak Brno yarışı. Ducati'lerin de güçlü olduğu bir pist. Bakalım Marquez ne kadar güçlü dönecek oraya. Brno yayını da çok keyifli olacak, ona inanıyorum. O zaman Brno yarışında görüşmek üzere. Teşekkür ederim ben de sana.
Görüşmek üzere abi. Tekrar teşekkürler.